Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi daima üzerinize olsun efendim. Bir irfan mektebi programında yine siz aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Bu programımızda aziz dinleyenlerim, geçmiş sohbetlerimizde özellikle insanın manevi hayatındaki iki büyük tehlikeden, iki büyük virüsten bahsetmiştik. Bunların birisi cimrilik, bir diğeri de riya dediğimiz hadise. Aslında tabii insan dünyaya gelirken aziz dinleyenlerim tertemiz geliyor. Mis gibi kokuyor adeta. Üzerinde sonradan bulaşan kirlerin hiçbirisi yok. Kalbi temiz, masum, günahsız, fıtrat-ı İslam üzere geliyor insan. Kibiri yok, riyası yok, hasisliği yok. Hatta çok küçük yaşlarda hiçbir statü aramıyor insan. Başkasıyla ilgili bir farklı konumda kendini görmüyor. Ama büyüdükçe insan belki kah içindeki bir takım menfi duyguların tesiriyle, özellikle de çevrenin tesiriyle, ki burada birçok yanlışlıklar bize aziz dinleyenlerim daha çok çevreden bulaşıyor. Kötü modellerden bulaşıyor, kötü telkinlerden bulaşıyor. İşte bu kötü telkinlerin, kötü modellerin veya yanlış çevrelerin tesiriyle de insanda bir takım Hakk'ın razı olmadığı, Resulullah'ın razı olmadığı, bir Müslümana yakışmayan iç dünyasında veya dışında bir takım menfilikler belirmeye başlıyor. Kalbinde kirler oluyor insanın. Ucupler, kibirler, hasislikler. Elleri kire bulaşıyor, dili kire bulaşıyor, gözleri kire bulaşıyor. Dolayısıyla insan Rabbin kendisini yarattığı tertemiz o fıtrat-ı ilahiye üzere kalabilme gayreti içinde olmalı. Bunun için de Yüce Rabbimiz hep insanın karşılaşabileceği bu tehlikeleri bize ayet-i kerimelerle bildiriyor. Bunlardan kurtulmanın nasıl bir ebedi felaha sebep olduğunu, bunlardan kurtulamamanın da hem dünyadaki bize getireceği zararları hem de gerçekten bu kötülüklerden, bu menfiliklerden kurtulamayan insanın ahirette karşılaşacağı tabloları çok detaylı bir şekilde Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler bizlere bildiriyor. İslam klasiklerinde bir kısmına bunların mühlikat deniyor. İnsanı helake götüren şeyler, bedbatlığa götüren şeyler, strese götüren şeyler, ızdıraba götüren şeyler, sonu da güzel olmayan şeyler. Bir kısmına münciyat deniyor. İnsana gerçekten hem dünyada böyle huzuru kavuşturan, güzelliğe kavuşturan, itibara kavuşturan, ahirette de Rabbin rızasıyla buluşturan güzellikler. İmam Gazali rahmetullahi aleyh meşhur eseri İhya Ulumuddin'de din ilimlerinin ihyası, yeniden canlandırılması diye ifade edilen meşhur eserindeki İslam klasiklerinin en önemlilerindendir. Bunların bütün tafsilatıyla ifade etmişler. Mühlikat diye, insanı helake götüren alanlar diye bir başlık açmışlar. Uzun uzun psikolojik tahliller de yapmışlar. Diğer taraftan münciyat dediğimiz, işte ihlas gibi, tevazu gibi, tevekkül gibi, tefviz gibi insana dünyada hem büyük huzur veren, itminana eriştiren insanı hem de ahirette onu Rabbin rızasıyla, cennetiyle, cemaliyle buluşturacak güzellikleri böyle de teferruatlı bir şekilde anlatmışlar. Bu mühlikat dediğimiz insanı helake götüren, sıkıntılara, streslere iten hususlardan birisi de çok klasik bir konu belki ama aziz dinleyenlerim, kibirdir. Peki nedir kibir? Böyle aciz olarak dünyaya gelen, dünyaya geldiğinde üzerine konan bir sineği bile giderecek gücü olmayan, bir yiyeceğini temin edecek hiçbir gücü olmayan, anne sütüne muhtaç, sevgiye muhtaç insanın sonra kendinde biraz güç, kuvvet, statüler gördükçe veya şöyle kendine baktıkça bir başka varlıklardan kendini üstün görme meyli veya arzusu ki elbette Kur'an-ı Kerim'de üzerinde en çok durulan manevi hastalıklardan birisi bu. Elbette ki tabii her hastalık insana bir bedbahtlığa, bir sıkıntıya götürür ama özellikle de kibir dediğimiz, insanın o iç dünyasında büyüyen o menfi ağaç adeta insanı özellikle de şirke doğru götüren, Allah'a ait bir sıfatı insanın kendisinde görmek gibi bir tehlikeye doğru taşıyan daha kötü. Hani kötünün kötüsü, iyinin iyisi vardır denir. Evet, günahları da böyle derece derece. Bir kısmı belki biraz daha kolay temizlenebilen günahlar, telafisi daha kolay olan günahlar, tedavisi kolay olan günahlar ama bir kısmı böyle adeta bugün tedavisi mümkün olmayan maddi hastalıklar gibi insanın iç dünyasında böyle kökleşen ve o köküyle beraber sökülebilmesi zor olan hastalıklardır ki bunların başında da kibir gelir. Çünkü kibir dediğimiz insana karşı alınan ilk tavır şeytandan gelmiştir. Ve gerçekten Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da meleklerine Adem'e bir selamlama secdesi yapın dediğinde Adem bizatihi kibre muhatap olmuştur. Şeytanın kibrine muhatap olmuş. Ne demiş şeytan? Ben ondan üstünüm. Ben ateşten yaratıldım, o topraktan. Şeytan nereden biliyorsa ateşin topraktan daha üstün olduğunu, kendine göre bir mantık yürütmüş ve insan daha cennetteyken bir başka varlığın kibrine muhatap olan bir varlık. Böyle olunca da dünya hayatında belki ya ben cennette buna muhatap oldum, şimdi ise başka birisi benim kibrime muhatap olmamalı diye çok ince bir düşünce içerisinde hangi konumda, hangi statüde, hangi varlıkta, hangi mal varlığında, hangi güzellikte sayabilirsiniz kibre konu olan hususları, insan neye sahip olursa olsun ona sahip olmayana karşı bir üstünlük durumunda kendini görmemelidir. Cenab-ı Hak içinizde en mükerrem olan takva sahipleridir diyor. Ama takva sahiplerine de bir başkasına karşı kibirlenme hakkı vermiyor Rabbimiz. Kendi takvanda varsa şükür içinde yaşa ama kendini hiçbir zaman bir başka varlıktan, bir başka kuldan üstün görmemeye çalış. Özellikle tasavvufi kaynaklarda aziz dinleyenlerim, bazı Allah dostlarının bu noktada ne kadar ince düşündüklerini görürüz. Mesela bazı Allah dostları diyorlar ki, biz kendimizi kendimiz dışındaki hangi varlıkla mukayese etsek, kendimizi hep onlardan doğun görüyoruz, aşağıda görüyoruz. Böyle kimsenin itibar etmediği bir varlıkta bile nice hikmetler görünüyor ama biz düştüğümüz o günah çukurlarında onların seviyesine çıkmadığımızı düşünüyoruz. Diyorlar ki, tabii burada çok daha ibretli, hikmete muhatap güzel bir okuyuş var, etrafı insanın kendini okuması var. Onun için kendini tanıyan Rabbini tanır diye de yine çok meşhur bir söz var. Dolayısıyla insan kendi aciziyetini, yaratılışını, kendisine sonradan nelerin verildiğini, bunların hiçbirisini bizatihi kendi gücüyle, kuvvetiyle elde etmediğini, hepsinin bir lütfu ilahi olarak elbette ki çalışmalarının bir vesile olduğunu ama nihai noktada faili mutlakın Cenab-ı Hak olarak kendisine verilen her şeyin Yüce Rab tarafından verildiğinin idraki içinde olursa o zaman bir başka varlığa karşı sahip olduklarıyla elbette ki kibirlenmek gibi bir durum olmayacaktır. Çünkü gerçekten fertleri birbirinden koparan, adeta insanı şirke taşıyan, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi ve şirkin yollarını açan, hani Firavun'un böyle kendine bakıp da en sonunda da artık ben sizin Rabbiniz değil miyim diyecek kadar cüretli sözlere götüren hep işte o içerideki büyüyen kibirlenme, büyüklenme duygusudur ki bir Müslümanın daima Cenab-ı Hakk'a sığınacağı hususlardan birisi budur aziz dinleyenlerim. İnsan bazen kıyafetiyle kendini üstün görmeye başlar, ilmiyle üstün görmeye başlar, yürümesinde bunu gösterir, davranışlarında bunu gösterir, el kol hareketlerinde bunu gösterir, statüsüne güvenir. Kısacası kendisine sonradan verilen bir takım güzellikleri bir başkası üzerinde adeta bir baskın unsur olarak kullanmaya insan gidebilir. Tabi özellikle kibir dediğimiz hastalık içerideki bir hastalıktır. İçimizdeki bir hastalıktır. Dışarıya onun tezahürleri görülür. Kökü kibirin insanın iç dünyasındadır. İç dünyasında oluşur. Sonra o iç dünyasında oluşan kibir dediğimiz o büyüklenme duygusu insanın bazen diline yansır, bazen ellerine yansır, bazen gözlerine, oturmasına, kalkmasına, farklı alanlarına yansıyabilir. Onun için bu mevzuda belki kaynaklarda çok teferruatlı ölçüler var ama en güzelini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Ben diyor kainatın fahri ebedisi. Karşısında böyle onun gösterdiği manevi heybetten titreyen, büzülen bir insana niye öylesin ki diyor ben bir kral değilim, ben bir melik değilim, ben Allah'ın kuluyum. Kureyş'te kurtulmuş et yiyen bir kadının oğluyum deyip tevazunun zirvelerine yükselen bir peygamberin ümmeti olduğunu insan idrak ederse şu dünyada üstünlük taslayacağı, bir başka kulu küçük göreceği herhalde bir şey bulamaz diye düşünmek gerekir. Tabii aziz dinleyenlerim, bizim her konudaki ana kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Yüce Rabbimiz insanları hep Kur'an-ı Kerim'de güzelliklere teşvik ederken böyle bir takım manevi hastalıklara düşen, özellikle de bugün konuştuğumuz kibir konusunda çok daha insanı inzar edici, korkutucu ayet-i kerimeler var. Çünkü insanın terbiyesinde iki önemli husus vardır. Ümitler ve korkular. İnsan bazen hep ümitleri gördükçe terbiye olur, güzellikleri görür, güzelliklere doğru yolculuk alır. Bazen de korkutmak gerekir ki insanı yaptığı işin farkına varsın. O yaptığı işin kendisini nerelere taşıyacağını, hangi neticeleri tevlid edeceğinin çok farkında olsun insan. Onun için de Kur'an-ı Kerim hem bizleri tebşir ediyor, yani müjdeliyor, hem de inzar ediyor, yani korkutuyor. Bu konudaki ayetlere baktığımız zaman aziz dinleyenlerim, daha çok Yüce Rabbimiz kibir konusunda hem böyle o kibrin getirdiği duygularla Cenab-ı Hakk'a karşı bir tavır alan insanları, hem de yaşadığı topluma karşı, kendisiyle yaratılışta bir olan insanlara karşı böyle davranışlarda bulunan insanları Rabbimiz daha çok tehdit ediyor. Belki bu noktadaki ayetleri şöyle bir insan okumak, anlamak isterse şunlarla karşılaşacaktır. A'raf suresinin 146. ayetinde Rabbimiz yeryüzünde haksızlıkla kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim. Demek ki insanda böyle iç dünyasında o kibir dediğimiz, kendini hiçbir şeye muhtaç görmemek, başkalarını adeta kendisine muhtaç görmek gibi bir duygu belirleyince onun en büyük cezası veya mahrumiyeti Allah'ın ayetlerine ulaşamamak gibi bir neticesi oluyor. Ve yine bunu teyiden aynı şekilde Mü'min suresinde de Rabbimiz كَذَٰلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبَّرٍ جَبَّارٍ Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini sonunda mühürler. Çünkü o şekilde adeta kalbini böyle bütün bir kibir menbaı haline getiren insanın artık ayetlere ulaşacak bir yolu kalmamıştır. Onun için de sonunda kendi iradesiyle adeta bir böceğin kendi kozasını örüp de içinde mahkum kaldığı gibi sonunda o kalbin içerisinde insan mahpus kalır ve oradan ilahi ayetlere bir yol bulamaz. Cenab-ı Hak da işte böyle cebbar dediğimiz zorba insanların kalpleri sonunda mühürlenir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yine aziz dinleyenlerim, İbrahim suresinin 15. ayetinde ise peygamberler, yani Allah'ın gönderdiği 124 bin peygamberin hepsi Allah'tan bir fütuhat istediler. Tabii fütuhat kalbin açılmasıdır. Fütuhat o sözün bir yerlere ulaşmasıdır. Hem maddi fetihler hem manevi fetihler ve bütün peygamberler bu fethe nail oldular, buna kavuştular. Ama Hakk'a karşı alabildiğine inat eden, Her zorba ise nihayet haip ve hasir oldu. Peygamberler Allah'tan ne istedilerse ona kavuştular. Niye? Cenab-ı Hak'tan istediler. Ama kendi gücüne güvenen, kudretine güvenen, özellikle peygambere karşı, peygamberlere karşı bir mücadele yolunu seçenler, başlangıçta ne kadar kendilerini güçlü görürlerse görsünler, sonunda perişan oldular. İşte tarihe baktığınız zaman burada hep tarihin zorbalarını görürsünüz. Ne kadar güçlüyken sonunda yatacak yer bile bulamamak gibi durumlara düşen. Bunu geçmişte gördüğümüz gibi çağımızda da görüyoruz. Yaşadığı topluma karşı kibirli olan, zorba olan insanların daha sonra diyar diyar gezip şu dünyada, şu fani dünyada bir kabir yeri bile bulamadığını insanlar gözleriyle görüyorlar. Ama tarihe baktığınız zaman da bize verilen misallerde işte güçlerine güvenen Nemrutları, Firavunları, daha başka kavimleri hep görüyorsunuz. Peygamberlerin o mütevazi hizmetlerinin karşısında hepsi mağlup olmuşlardır, mahcup olmuşlardır ve ebedi hüsrana mahkum olmuşlardır. Böyle görülüyor. Sonra da tabii özellikle bu kibir dediğimiz, büyüklenmek dediğimiz hadisenin dünyevi neticeleri arz edilirken, diğer taraftan da yine Kur'an-ı Kerim'de onların bir de ahirette karşılaşacakları durumdan bahsedilir. Ve Mü'min suresinin 50. ayetinde bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Elbette insanın aslında İslami bir hayata girmemesi, Allah'ın emirlerine karşı bir tavır alması aslında insanın içindeki o büyüklenme duygusundan, Allah'a ihtiyacını hissetmeme duygusundan. Onun için de Cenab-ı Hak bir insan eğer Allah'ın emirlerine karşı çok açık bir tavır alıyorsa bu aslında içinde yaşadığı o kibrin, o büyük felaketin bir neticesidir. Ve bunlar da yüzüstü cehenneme sürüklenmiş olacaklar diye Kur'an-ı Kerim bize bunu bildiriyor. Tabii aziz dinleyenlerim, az önce ifade etmeye çalıştım. Bu noktada çok hadis-i şerifler var. Çünkü bu öyle büyük bir tehlike ki, bu büyük tehlikeden dolayı da gerek ayet-i kerimelerde, gerek hadis-i şeriflerde uzun uzun ben müminim diyen insanın, ben Müslümanım diyen insanın bu virüsten kurtulması için Allah Resulü'nün çok sıkı tembihleri olmuş. Ve bununla ilgili de çok güzel latifeler var aziz dinleyenlerim kaynaklarımızda. Mesela Hazreti Sabit'in anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün diyorlar ki ya Resulallah filan adam ne kadar mütekebbir. Bir kibirli insandan bahsediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ince, latif bir cevap veriyor. Buyuruyorlar ki sevgili peygamberimiz onun önünde ölüm yok mu? Öyleyse önünde ölüm gibi bir vaka olan, sonunda dünyada hangi statüde, nerede yaşarsa yaşasın, sonunda toprağın bağrından açılacak bir kapıdan kabir yolculuğuna başlayacak insanın herhalde kibirlenmeye, gururlanmaya bir durumu olmaması gerekir. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bize en sevimli, ahirette en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Kimin ahlakı güzelse, içi dışı güzelse o Allah'ın Resulüne çok yakın. Ve en sevimsiz, en çok uzak olanınız da çok konuşup hezeyan eden, ağzı zorlayıp yayarak konuşan, konuşmasında kendisini öven ve lüzumsuz sözler söyleyen mütekebbirlerdir. Allah'ın Resulü, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gerçekten nasıl konuşacağımızı, neyi konuşacağımızı, nasıl oturup kalkacağımızı böyle bir emsalsiz örnek şahsiyet olarak da bizatihi göstermiş. Gözleri önünde bir peygamber, her sözünün farkında olan bir peygamber, adeta güneşe çıkmamış bir kızdan daha hayalı olan bir peygamber, ümmetine de asil davranışları, güzellikleri tavsiye ediyor ve buyuruyorlar burada geçtiği gibi, aziz dinleyenlerim, ahlakınız güzelse bize yakınsınız. Ama ağzınızı bükerek hezeyanlar yapıyorsanız, kendinizi övüyorsanız habire, mütekebbir bir haliniz varsa onlar da bizden uzaktırlar ve bizim nezdimizde onlar için bir sevgi ışığı, bir sevgi yolu açılmamıştır buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok ince bir hadis-i şerif var yine aziz dinleyenlerim. Tirmizi ve Nese'yi'de zikredilen bir hadis-i şerifte, tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir konuyu anlatırken zaman zaman ona mümasil, onunla aynı neticelere doğuracak farklı özellikleri de anlatırlar. Burada Allah'ın Resulü buyuruyorlar, üç şeyden uzak olarak ölen insan cennete girer. Eğer bu üç şeyden kendini kurtarabildiyse insan, o insana cennete bir yol bulunur. Bunlar kibirdir, borçtur ve azgınlıktır. Niye? Çünkü borçlu insan da öbür aleme kul hakkıyla gidiyor. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada hep insan ilişkilerini tanzim etmeye çalışıyor. Kibir insan ilişkilerinde böyle adeta bütün ilişkileri koparandır. Mütevazi insan herkese yaklaşır. Mütevazi insan herkese sever. Ama kibirli insandan herkes kaçmak ister. Veya ona zarur eden bir mahkumiyeti varsa ondan dolayı içinde hep öyle bir nefretle, bir öfkeyle işini onunla götürmeye çalışır. Yani hiçbir kibirli insan bir başka kalpte bir sevgi, bir muhabbet bulamaz. İkincisi ise kul hakkıdır gerçekten. Tabii bu kul hakları maddi haklar olabilir, manevi haklar olabilir. Dolayısıyla kul hakkıyla giden insan da ahirette kötü bir akıbetle karşı karşıya. Ama böyle bir kul hakkından kendini kurtarabilen insan da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdeleriyle cennete yol bulabilen insan nihai noktada, bir de azgınlık dediğimiz taşkınlıktır. Aziz dinleyenlerim, az önce ifade ettiğim bu konularda zaman zaman İslam büyüklerinin çok latif sözleri var, mizahları var. Mesela Hasan Basri Kaddesallahu Sirra diyor ki, Ademoğluna şaşarım ben diyor. İhyaülün de böyle geçtiği için aynen naklediyorum aziz dinleyenlerim. Ademoğluna şaşarım ben diyor. Günde en az iki defa eliyle pisliğini yıkadığı halde sonra döner de yer ve göklerin cebbarı olan Allah ile muaraza eder. Haline bir bakmaz, ben neyim, nasıl yaşıyorum, hayatım neler üzerine kurulmuş benim, bunlara bakmaz da sonra da kaderi mutlak olan Cenab-ı Hakk'a karşı tavır almaya kalkar insan diyor Hasan Basri Hazretleri. Bunun için de insanın Yüce Rabb'e karşı ellerini açtığında sığınacağı elbette ki bir takım menfilikler vardır. Bunlar kibirdir, riyadır, cimriliktir, korkaklıktır, hasisliktir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu kötü huylardan Cenab-ı Hakk'a sığınıyor, ümmetinin de sığınmasını istiyor. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bu kötülüklerin hiçbiri yok. Hiçbiri olmadığı halde Efendimiz aman ya Rabbi bunlar bana bulaşmasın diye Yüce Rabbine sığınıyor. Öyleyse bizler de müminler olarak aziz dinleyenlerim her gün böyle bir iç muhasebesi yapmalı ve bu yanlışlıklardan varsa üzerimizde kurtulmaya, yoksa bile de bu yanlışlıkların üzerimize bulaşmaması için daima Cenab-ı Hakk'a bir sığınma duygusunda olmalıyız. Rabbimiz bizleri ahlak-ı hamideyle muttasıf ve ahlak-ı zemime dediğimiz kötü huylardan da kendini kurtarabilen ve böylece de hem dünyanın güzelliklerine kavuşan, ahiretin de nimetlerine kavuşan güzel kullarından eylesin aziz dinleyenlerim.